Ayrım 9. Karabahtlı Karabart. Her düşünceden, her suçtan ve her meslekten insanı kabul ettik mezarlarımıza. Çocuk katillerinin, tecavüzcülerin, kadın satıcılarının bile kabirlerimizin az ötesinde yatmasına sesimiz çıkmadı. Ama birileri var ki aynı mezarlıkta yan yana olmak istemedik onlarla. Bu yüzden hayatlarında o mesleği yapmış olanlar Eyüp'te Kar Yağdı Bayırı diye anılan yerde kendilerine ait bir mezarlık oluşturdular. Halkımız yıllardır onları dışlamış, yaptıkları işe saygı duymamış, insanlık dışı saymıştır. Onlar ki cellatlardır. Reşat Ekrem Koç'u şunları yazar cellat mezarlığı için. Bahtsız bir hırsızı, bir caniyi, ölümünden sonra mezarlığına kabul eden cemiyetimiz, resmi bir vazife de olsa bir aylık para ve menfaat karşılığı can uçuran cellatların ölüsünü, umumi mezarlıklara kabul etmemekle cellatlara ayrı bir mezarlık yaptırmakla muhakkak ki asaletini göstermiştir. Ne garip ve bir o kadar da acıdır ki idam cezasının insan hukukuna aykırı olduğu gerçeği cellatları lanetleyen bu toplumu anlatılamamıştır. Daha doğrusu anlatılmak isteyenlerin karşısına Amerika'da bile var diyenler tarafından engeller konulmuştur. Evet, idam cezası Amerika'nın kimi eyaletlerinde uygulanıyor. Ama oralarda toplum tarafından dışlandıkları için yalnızca cellatların gömülü olduğu bir mezarlık yok. Amerika'nın sömürge politikalarına dört elle sarılan Demokrat Partililer, Adnan Menderes'in idam edilmesinden İsmet İnönü'yü sorumlu tutarlar. İsmet İnönü gerçekten de büyük çoğunluğu hayatları boyunca idam cezasını savunan Demokrat Partisi ve onun devamı olduğunu övünerek söyleyen diğer partiler kadar zalim, gaddar ve insan düşmanı olabilir mi? Yüreği bu kadar katı mıdır İsmet İnönü'nün? Çocuk Dünya. 1572 yılında Peru'nun Cusco kentinde bir eşeğe bindirilmiş adam boynunda bir ip olduğu halde insanların arasından geçirilirken kalabalık bağırmaktadır. Hepimizi öldürsünler. Kent meydanına kurulu idam sehpasında celladın beklediği mahkum, ülkesinin özgürlüğü için 40 yıldır direndiği Vilsabamba dağlarında yakalanan İnka hanedanı Tupac Amaru'dur. Beyaz adam aşağılamak, halkının gözünde küçük düşürmek amacıyla cüce bir eşeğe bindirmiştir Tupac Amaru'yu. Bu yüzden yıkılmamak için zor direnen zavallı hayvanın iki yanındaki ayakları yere sürüklenmekte ve cellatın parıldayan kılıcına doğru ilerlemektedir. Aynı yıl Michael de Montaigne ünlü denemelerini yazmaya başlar Paris'te. Kimseye hizmet etmek ya da ün kazanmak amacında olmayan Montaigne, denemelerini 1592'de son nefesini verene dek sürdürecektir. Yazılarında karısından ve doğumlarından kısa bir süre sonra ölen kızlarından hiç söz etmeyen yazar, yaşantısının son 7 yılında Périgord'daki küçük şatosunun kulesine kapanır ve başını bir an olsun kaldırmaz çalışma masasından. Yazılarında kendini tanı ilkesini aktarmaya çalışan Montaigne, kendini rüya görür halde yakalayabilmek için gece birdenbire uyandırılmasını ister. Ona göre kimse kimseyi değil, herkes kendi kendini adam etmelidir. Denemelerin 3. kitabının 4. bölümünde Amerika'nın bulunuşu başlıklı yazı yer alır. Yazısına dünyamız az önce bir başka dünya buldu diyerek başlayan Montaigne, o yıllarda henüz beyaz adam tarafından bilinmeyen kıtalara da gönderme yapar. Bunun sonuncu kardeş olduğunu kim söyleyebilir? Kendilerinin karanlığa gömülürken yeni dünyanın aydınlığa kavuşacağını söyleyen Fransız yazar, çok geçmeden de dışa vurur kaygısını. Çok korkarım, ona dokunmakla çöküp yıkılışını hızlandırmış, inançlarımızı, bilimimizi ve sanatlarımızı onlara pek pahalıya satmış olacağız. Montaigne, yerli halkın verdiği karşılıkları, yapılan alışverişlerde yaşananları göz önünde tutarak, doğal kafa aydınlığı ve kavrama bakımından kendilerinden hiç de aşağı olmadıklarını saptar. Cusco ve Meksiko kentlerindeki altın heykelleri, kuş kanadı ve boyalı pamuklardan yapılan el işlerini örnek göstererek karşılaşılan kültüre olan hayranlığını açıklamaktan çekinmez. Yiğitlik, sözünün eri olmak ve yürek sağlamlığı konularında da kendi dünyasının geçmişindeki en ünlü örneklerin bile Kızılderililerden geri kalacağını açıklayan Montaigne, sömürgecileri kahraman ilan edenlerin yüzünü kızartır. Adamları kandırmak için ne kurnazlıklara, ne dalaveralara başvurmuşlar. Sonra bu ulusların haklı şaşkınlığı. Birdenbire karşılarına sakallı bir takım insanlar çıkıveriyor. Dilleri, dinleri, biçimleri, davranışları bir başka türlü. Üstünde insan bulunabileceğini hayal etmedikleri uzak bir yerden gelmişler. Hiç at görmemiş, hatta sırtında insan ya da yük taşıyan hayvan görmemiş kimselerin karşısına Bilinmedik koca ejderler üstüne binmiş olarak çıkmışlar. Bizimkilerin sırtında göz kamaştıran zırhlar, ellerinde keskin, parıl parıl kılıçlar. Onlarsa bir aynanın ya da bıçağın mucizeli parıltısına karşılık avuç dolusu altın ve inci vermeye can atıyorlar. Bizim çeliğimizi delebilmek için ne yeterince bilgileri var ne gereçleri. Toplarımızın, tüfeklerimizin bile afallatacak olan o gümbürtülerini de katın bunlara. Roma İmparatorluğunu bile afallatacak olan o gümbürtüleri, bunların karşısında çırılçıplak insanlar yalnızca pamuktan yapabildikleri bir parça giysileriyle bütün silahları da yaylar, taşlar, sopalar ve ağaçtan kalkanlar. Sözde dostluğumuzla, iyi niyetimizle, güvenip acayip şeyler görme meraklarıyla faka basan insanlar. İki dünya arasındaki bu ayrılığı hesaba kattınız mı? Bizim fatihlerin bunca zaferi zafer olmaktan çıkıyor. Montaigne denemelerinde sürekli olarak Lucianus, Virgilius, Persius ve Lucretius gibi eski ozanların dizelerine yer verir. Amerika'nın bulunuşunu ele aldığı yazısında bir şiire rastlamayız ama yeni dünyaya eski Yunanlılar ya da Romalılar adım atsalardı her şeyin tatlılıkla gelişmiş olabileceğinin altını çizmekten de geri kalmaz. Bu yargıya içinde yaşadığı dönemin işgalci anlayışı neden olur şüphesiz. Eski uygarlıkları daha barışçıl ve daha insancıl bulur Montaigne. Bu düşüncesinde Kızılderililerin katledişine tanık olmasının payı da büyüktür. Bunca şehir dibinden yıkılıyor, bunca ulusun kökü kurutuluyor, milyonlarca insan kılıçtan geçiriliyor. Dünyanın en zengin, en güzel ülkesinin altı üstüne getiriliyor. Niçin? İnciler, biberler alıp satacağız diye. Aşağılık makine zaferleri bunlar. Hiçbir zaman kazanç tutkusu, hiçbir zaman haksız sömürü insanları böylesine korkunç bir kinle birbirine düşürmemiş, bu kadar yürekler acısı kıyımlara yol açmamıştır. Denemenin sonunda Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan Papa'nın tüm kıtayı Kastilya kralına bağladığı ve altınları istediği sözüne yerlilerin verdiği yanıtı okuruz. Barışsever diyorsunuz ama görünüşünüz hiç de öyle değil. Kralınıza gelince İsteyen durumunda olması muhtaç ve yoksul olduğunu gösteriyor. Ona bu toprakları verense savaş seven bir adam olacak. Çünkü kendisinin olmayan bir yeri başkasına vermekle onu verdiği yerin eski sahipleriyle cenkleşmeye sürüyor. Montaigne'in yerli halkın özgürlükleri için direnmekten vazgeçmeyeceklerini ve gerekirse bu çocuk dünyanın insanların hiç de çocuksu konuşmadığını belirterek son noktasını koyduğu denemesinden yıllar sonra 1882'de sömürüye karşı direnen bir örgüt kurulur Peru'da. Örgüt, Montaigne'in denemelerini yazmaya başladığı yıl öldürülen direnişçiden, Tupac Amaru'dan alır adını. Tupac Amaru devrimci hareketinden bir grup yerli, 17 Aralık 1999'da Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Japon elçiliğine baskın yaparak davete katılan 500 insanı rehin alır. Kısa bir süre sonra da önce kadınlar olmak üzere davetlilerden çoğunu serbest bırakırlar. 22 Nisan günü binaya saldıran askerler 72 rehineyi dışarı çıkarmayı başarırlar. Peru Devlet Başkanı Fujimori'nin bizzat yönettiği operasyonda çocuk dünyanın 14 temsilcisinin hepsi de öldürülür. Her biri kendine Tupac Amaru diyen eylemciler 16-17 yaşlarındaydı ve operasyon düzenlendiğinde büyük salonda futbol maçı yapıyorlardı.